Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygı ile selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimiz yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bugün Eğitim Dünyası programında okullarda disiplin ve güvenlik krizi üzerine bir paylaşımda bulunmak istiyorum inşallah. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta içerisinde İstanbul'da Çekmeköy'de bütün ülkemizi yasa boğan bir saldırı oldu. Eğitim camiasına, öğretmenimize bir saldırı oldu ve okulun öğrencisi tarafından bir öğretmenimiz şehit edildi, bir öğretmenimiz yaralandı ve bir çocuk yaralandı. Dolayısıyla tüm Türkiye olarak bu üzüntüyü paylaştık. Üzüldük ve tekrar okullardaki disiplini ve güvenlik meselesini konuşmaya başladık. Öncelikle şehit olan öğretmenimize, Fatma Nur Çelik öğretmenimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Ülkemizin başı sağ olsun. Tabii burada bugün sadece bir öğretmenin şehit olması üzerinden eğitim meselesinden öteye toplumun başka sorunlarını konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Sadece eğitim sorununu konuşmayacağız. Belki bir toplumun geleceğini konuşuyor olacağız bu Eğitim Dünyası programında bugün. Çünkü kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, okullar sadece ders anlatılan bir yer değildir. Okullar bir milletin karakterinin şekillendiği yerdir. Toplumun kültürünün geleceğe aktarıldığı yer, toplumun kültürünün aktarıldığı yerdir. Dolayısıyla ruhların bayrağıdır diyor Nurettin Topçu. Dolayısıyla okullar bir toplumun geleceğinin yazıldığı yerlerdir. İşte okulda veya eğitimin ana unsuru olan muallimin, öğretmenin kendini güvende hissetmediği bir ortamda eğitim sistemi alarm veriyor diyebilir miyiz? Elbette söylenebilir. Tabii yaşadığımız bu hazin olayla birlikte eğitim sistemimiz alarm veriyoru çok abartılı kullanmak istemiyorum. Dikkatli kullanmak istiyorum. Haksızlık da etmek istemiyorum gençlerimize, çocuklarımıza. Çünkü kalabalık bir öğrenci grubuna sahibiz. 18 milyonun üzerinde bir öğrenci grubuna sahibiz. 1 milyonun üzerinde kıymetli meslektaşlarımız var. Öğretmenlerimiz var. Ülkemizin değişik yerlerinde zaman zaman öğrenci saldırılarına, veli saldırılarına maruz kalabiliyoruz. Biz öğretmenler, yöneticiler olabiliyor. Olayların tabii karşılıklı tarafları olabilir. Tetikleyici unsurlar da şüphesi olabilir. Ancak burada gelinen noktada asıl mesele öğretmenlerimizin kendini güvende hissedeceği bir ortamı inşa edebilmek. Aslında Türkiye'de eğitim dünyasının yaşadığı bu disiplin ve şiddet olaylarını dünyanın birçok ülkesinde görmek, yaşamak mümkün. İstanbul Çekmeköy'de yaşanan ve bir öğretmenimizin hayatını kaybettiği trajik saldırı gündemimize tekrar okullardaki disiplin ve güvenlik sorununu getirdi. Biz de bugün Eğitim Dünyası programında bu konuya 3 soru sormak suretiyle cevap aramaya çalışacağız inşallah. Türkiye'de okullarda disiplin nasıl? Disiplin vardı da zayıfladı mı? Neden zayıfladı? Yani okullarımızda disiplin vardı, zayıfladı mı? Yoksa bu disiplini hiçbir dönem inşa edemedik mi? Birinci sorun bu. Daha sonra inşallah bunun içerisine girmeye çalışacağım. İki, bu olay veya buna benzer öğretmene, müdüre, müdür yardımcısına yapılan saldırılar, veli saldırısı, öğretmene yapılan öğrenci saldırısı veya öğrencinin okul toplumuna yapmış olduğu, okul toplumundaki herhangi bir bireye yapmış olduğu bir tip saldırılar eğitim sistemi hakkında genel bir şey söyler mi? Türkiye'de güvenli ve saygın okul kültürü nasıl yeniden inşa edilir? Soruları üzerine inşallah konuşmamı şekillendiriyor olacağım. Türkiye'de okullarda disiplinin zayıflaması sorusuna geldiğimiz zaman yaşım itibariyle 56 yaşındayım. genelde şöyle cümleleri önceden duyardım. Eskiden öğrenciler öğretmenden çekinirdi. Ve birçok öğretmenin de aslında söylediği ortak bir cümle vardı. Eskiden öğrenciler öğretmenden çekinirdi. Bu ifadeyi benim yaşım veya benim yaşım üzerindeki öğretmenlerden duymak mümkün. Hal böyle olunca o zaman birinci sorumun cevabı, eskiden Türkiye'deki okullarda disiplin vardı ki biz şu anda nostalji olarak gördüğümüz bu cümleyi büyüklerimizden duyuyoruz. Eskiden öğrenciler öğretmenden, müdürden, müdür yardımcısından çekinirdi. Bugün bu ifade aslında bir nostalji olarak kaldı. Yine bu ifade aslında eğitim sisteminde yaşanan otorite erozyonunun bir göstergesidir de. Yani eskiden ifadesiyle başlayan bu cümle bir erozyonu gösteriyor. Yani bir aşınmayı, otorite aşınmasını gösteriyor. Yani eskiden öğrenciler öğretmenden çekinirdi ama şimdi böyle bir şey söz konusu değil. O zaman disiplin problemlerinin artmasının başlıca sebepleri içerisinde birincisi öğretmenin, eğitimcinin, müdürün, müdür yardımcısının otoritesinin zayıflamasıdır diyebilir miyiz? Evet, bence en önemli hususiyet sanki burası. Ancak buna gelmeden önce ben bir şey daha ifade etmek istiyorum. Sadece geldiğimiz noktada eğitim kurumlarına bu sorunu yüklemek biraz haksızlık olur. Öğretmen otoritesinin zayıfladığı kadar anne babanın, ailenin otoritesi çocuklar üzerinde kesinlikle zayıfladı. Yani o aile otoritesinin, çocuklar üzerindeki otoritesinin zayıflaması sürecini okulda öğretmenler ve bizler devam ettirdik. Çünkü bu süreci de çaresiz bırakıldık veya çaresiz kaldık. Hal böyle olunca ailede başlayan otorite zayıflığını öğretmen otoritesinin zayıflaması devam etti ve sonuçta toplumda öğretmenin itibarı zayıfladığında sınıf içindeki disiplin, okul içindeki disiplin de zayıflar ve bu süreci kontrol etme imkanı şüphesiz olmayacaktır. Aile yapısındaki değişimden bahsettik. Oradaki otorite zayıflamasından bahsettik. Evet, artık aileler, anne babalar, bizler, yani hepimiz çocuklarımıza sınır koyamıyoruz. Çocuklarımızın her söylediğini doğru kabul edebiliyoruz. Onlara, büyüklere hürmeti, öğretmene hürmeti öğretemedik. Hani Nurettin Topçu'nun bir ifadesi var ya, çok kıymetli buluyorum. Burada hemen söylemek istiyorum. İlkokul düzeyinde sınıf öğretmeni ve okul öncesi öğretmenin çocuğa ve vuracağı ilk aşı hürmet aşısıdır diyor. Hürmet. İlk aşı hürmet aşısıdır. Yani büyüklerine saygı, öğretmenine saygı aşısı. Yani bu aşının ilki ailede vurulur. Sonra okulda bu okul öncesi öğretmenlerimizin, sınıf öğretmenlerimiz tarafından bu aşı pekiştirilir, güçlendirilir. Dolayısıyla bazı çocuklar sınır koyulmadan büyüyor. Sorumluluk almadan yetişiyor ve otorite görmeden okula geliyor. Dolayısıyla aile kurumu zayıfladı, öğretmenin otoritesi zayıfladı ve otorite görmeden okula gelen çocuk, okulda da öğretmen veya yönetici otoriteye koyması engel bir takım hususiyetler var. Bunun adına ne derseniz deyin, yönetmelikler deyin veya Türkiye'de uygulanan bir takım şikayet kültürü bu otoriteyi engelliyor. Çünkü otorite koymaya başladığınızda karşınıza başka şeyler çıkabiliyor. Artık mobbing denen bir kavram var. İşte öğretmen bana taktı, müdür bana taktı, müdür yardımcısı bana taktı, bana baskı yapıyor, beni gibi birçok hususiyetler ön plana çıkmaya başladı. Onlar ön plana çıkınca öğretmen zayıf kaldı. Eğitimde ana unsur olan öğretmen zayıf kaldı. Müdür yardımcısı zayıf kaldı. Okulda öğretmenin öğrencisinin iyiliği için söylediği sözler veliye batar oldu. Veli kendisine söylermiş gibi algılamaya başladı. İşin içerisine veli girmeye başlayınca artık otorite alanı olmaktan öğretmen çıktı. Bunu kimler yaptı? Yani aileler, bizler, yetişkinler, kamuoyu, basın, medya ve politikalar bu konuma getirdi. Yani beni şu anda dinleyen hiç kimse bu olayda masum değil. Hiçbirimiz masum değiliz. Kusura bakmayın. Yani ben de masum değilim. Hiçbirimiz masum değiliz. Dolayısıyla eğitim otoritesi zayıfladığında, eğitimcinin otoritesi zayıfladığında, ailenin otoritesiyle birlikte eğitimcinin otoritesi zayıfladığı zaman çocuklarımıza bir takım değerleri, kültürü aşılamak ve okulun güçlü yanını hissettirmek çok zor. Şimdi hani dedik ya, önceden öğretmenden çekinirdi, eskiden öğrenciler öğretmenden çekinirdi. Şimdi o çekindiği dönemde çocukları iki kurum terbiye ediyordu: aile ve okul. Ama şimdi geldiğimiz noktada maalesef böyle bir durum söz konusu değil. Peki ailenin otoritesi zayıfladı, öğretmenin otoritesi zayıfladı. Peki onun o otoriteye, o iki terbiye eden mekanizma, ki aile ve okul çocuğun ahlakını veren, terbiye eden bir sistemdi. Yanlışlıklarını düzelten, iyi davranışlar kazandıran, ahlaklı bir insan yetişmesi için sağlayan iki önemli kurum. Bunlar zayıflayınca yerine neyi koyduk ve neyle karşı karşıya kaldılar çocuklar? Dijital kültürle karşı karşıya kaldılar. Yani ellerindeki telefonlar, televizyonlar, sosyal medya ve hızlı tüketilen içerikler gençlerde bir sabırsızlık duygusu oluşturdu. Öfke kontrolü problemleri ve empati eksikliği had safhada mevcut ve hayatı bu dijital dünya gibi zannediyor çocuklar. Yani dolayısıyla dijital dünyada hiç masum değil. Çocukların görmüş olduğu dijital dünya, çocukların ahlakını veren ve adeta ahlaksız bir nesil yetiştiren dijital dünya oldu. Kontrol edilemeyen bir mekanizma oldu. Dünya şu anda çocukların eğitiminde dijital dünyanın etkisini konuşuyor ve bunun sınırlandırılması noktasında kanunlar çıkıyor, yasalar çıkıyor ve Türkiye'de hala bunun tartışmasını yapıyoruz. Yani ne zaman başlayacak diye. Şimdi aile zayıfladı, ailenin otoritesi zayıfladı, okul zayıfladı, okulda öğretmenin otoritesi zayıfladı. Otorite görmeden çocuklar okula geliyorlar ama bunun yerine dijital kültürle beslenen, sosyal medyayla beslenen bir çocuk, genç okula geliyor. Öyle olunca otorite görmeden gelen bir çocuk öfke kontrolü zaten bilmiyor. Böyle durumlardan kendisini nasıl yönetebileceğini, kontrol edebileceğini bilmiyor. Empati duygusu hiç yok. Sabırsız çocuklar. İşte bütün bunun üzerine okul güvenliğindeki eksikler de devreye girdiği zaman işte böyle istemediğimiz hadiseleri yaşayabiliyoruz. Yani okullara her zamankinden daha fazla disiplin ve güvenlik ihtiyacı var. Disiplin, yani bu disiplin okul toplumundaki bütün bireylerin, öğrenci, öğretmen, veli ve personelin ortaya koyduğu bilimsel tavıra, otoriteye ben disiplin diyorum. Bilimsel tavıra, otoriteye disiplin diyorum. Davranış düzenine disiplin diyorum. Bu kesinlikle şart. Ama bununla birlikte okul güvenliği de şart. Tabii radyoya çıkarken birkaç gündür kendi kendime bunu soruyorum. Ya okulda güvenlik olsa ne yapacak? Yani kapıya X-ray cihazı mı koyacaksınız? Yani koydunuz. Yani havalimanındaki geçişler gibi bütün öğrenci okula X-ray cihazından mı geçireceksiniz? İşte çantaların X-ray cihazına koymayı mı deneyeceksiniz? Bu ne kadar doğru? Ya küçük yaştan itibaren çocuklara biz size güvenmiyoruz mu diyeceksiniz? Ya bu da bana çok mantıklı gelmiyor. Peki güvenlik elemanı koyduğunuzda çantasında bıçak taşıyan veya başka patlayıcı bir alet taşıdığını nasıl bulacaksınız? Yani güvenlik her geçenin çantasını mı arayacak? Yani güvenlik elemanı koymuş olsanız bile bu çözüm mü olacak? Yani burayı ben kafama oturtamadım. Yani güvenlik elemanının okulda olmaz. Tamam, olsun. Ben ona itiraz etmiyorum. Güvenlik elemanı öğrencileri dış tehditlere karşı koruma noktasında belki önleyici faktör olabilir. Sabotajlara karşı önleyici olabilir. İşte okul toplumun dışında okula giriş yapan misafirlerin veya kişilerin kontrolünü sağlayabilir. Buna diyeceğim bir şey yok. Ama bizim konuştuğumuz olay okulun öğrencisinin okuldaki öğretmeni yaralaması, şehit etmesi hadisesi. Yani şimdi güvenlik elemanı kapıdan içeri girerken işte 1000, 2000, 3000 tane öğrencisi olan bir okulda herkesin çantasını mı arayacak? Veya X-ray cihazından böyle bir şey koyduğumuzda burada başka bir durum daha ortaya çıkacak. Yani o çocuklara biz size güvenmiyoruz algısını küçük yaştan itibaren yerleştiriyor olacağız. Ya bu da tehlikeli. Dolayısıyla okullarda giriş kontrolü, güvenlik personeli ve kriz planları yeterli mi? Yani bunu tam yapsanız bile bu işi çözeceğini düşünmüyorum. Yani evet, şu anda yeterli değil. Okullarda giriş kontrolü yok, güvenlik personeli yok, kriz planları yeterli değil. Evet, bunu kabulleniyorum. Bununla birlikte okulda yeterli güvenlik elemanı olsa, işte hadi X-ray cihazı da koyduğunuz düşünün. Bunun da farklı dezavantajları var. Yani okuldaki öğrenciyi korumaz bu alacağınız tedbirler. Okul dışındaki kişilere karşı okul toplumunu, öğrenci, öğretmeni ve müdürü, yönetici korumak anlamında güvenlik personeli ve giriş kontrolü belki işi çözebilir. Şimdi bu bahsetmiş olduğum ailenin zayıflaması, öğretmenin otoritesinin zayıflaması, okulun kültürünün zayıflaması ve bunun yerine başka dış faktörlerin çocuğu etkilemesi, eğitmesi, dijital kültür diyelim buna ve okuldaki bir takım güvenlik eksikleri, bunların hepsi bir araya geldiği zaman işte disiplin açısından okullarımız kırılgan bir hale gelmiştir. Yani gelebilmektedir. İşte yani ortada durum. Şimdi dedik ya, Çekmeköy'de yaşanan bir olay, saldırı olayı hepimizi derinden sarstı. Çünkü bir öğretmenin öğrencisi tarafından saldırıya uğraması eğitim sistemimiz açısından son derece ağır bir travma. Ülkemizdeki çocuklarımız için, öğretmenlerimiz için, o okuldaki öğrenciler ve öğretmenler için büyük bir travma gerçekten. Ve nitekim cenaze töreninde okulun bahçesi hınca hınç doluydu ve bütün sendikalar bir günlük iş bırakma eylemi yaptılar. Cenazeye katıldılar ve güçlü bir ses oldular. Şimdi biraz önce ifade ettiğimiz gibi sadece okul güvenliği, sadece bina güvenliği değil tabii ki. İşin arka planda psikolojik ve sosyal güvenliği de biz bu şey içerisinde ele almalıyız. Yani bina, zaten biraz önce söyledim, okul güvenliği sadece binanın güvenliğini sağlayabilir. Dış tehditlere karşı güvenlik unsurları koruyabilir ama kendi öğrencisini nasıl koruyacak güvenlik? Kendi öğrencisini istemedik bir davranışı nasıl engelleyecek? Nasıl önce de ihbar mı alacak? Yani istihbarat mı toparlayacak? Okula gelirken evden çantasına bıçak koyduğunu önceden birisi mi söyleyecek? Yani bu mümkün değil. O zaman psikolojik ve sosyal güvenliği nasıl sağlamalıyız? Riskli olan öğrenciler, riskli davranışlar gösteren öğrenciler için erken dönemde tespit edilip bunlarla ilgili alınması gereken tedbirler, evet, rehberlik açısından bir takım bizim mevzuatımız, önerilerde bulunuyor. Ancak riskli davranış gösteren öğrencilerin okuldan uzaklaştırılması, hani şöyle söyleyeyim, şöyle anlatmak istiyorum. Hani bir aile yuvası kurarsınız, evlenirsiniz, karı koca olursunuz, eş olursunuz. Ama zamanla eşler şiddetsiz geçimsizliğe uğrarlar. Birinden biri şiddetli geçimsizlik yaşar. İşte bunun içerisinde dövme, korkutma, baskılama vardır. Mahkemeye başvurursunuz. Bunu beyan edersiniz, açıklarsınız. Eşinizi o evden uzaklaştırır. Uzaklaştırma cezası verir. İşte yakınınıza sokmaz. Buna rağmen kadın veya erkek cinayetlerini görebiliyoruz. Bütün bu tedbirlere rağmen. Şimdi okulda riskli davranış göstermesi muhtemelen öğrenci, ki bu adı geçen bıçaklamaya adı geçen öğrenciyle ilgili olarak şehit edilen öğretmenin disiplin kuruluna bir ifadesi var. Çocuğun tehlikeli olduğu ile ilgili bir ifadesi var ki demek ki riskli davranış gösteren bir öğrenci grubu, ki basından öğrendiğim kadarıyla da Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yatan bir kişi imiş, ailesi acıma hissiyle, dilekçeyle oradan çıkmasını sağlıyor ve okula geliyor. İşte başka psikolojik sorunlarıyla birlikte okulda bu tip hadiseye, yani şu anda konuştuğumuz hadiseye neden oluyor. O zaman riskli davranışlar gösteren öğrencilerin erken dönemde tespitiyle ilgili rehberlik sistemleri kesinlikle devreye girmeli. Okulun bütün unsurları, sınıf öğretmeni, PDR uzmanları ve okulun branş öğretmenleri başta olmak üzere okul personeli gerçekten uyanık olmalı, dikkatli olmalı. Bu kesinlikle önemli. Ancak bu ne kadar önleyici bir husus? Yani ne kadar önleyebilir? Tabii ki önler. Ama bunun da yeterli olmayacağı nokta olabilir. Yani rehberlik sisteminin güçlü olması, okul toplumunun uyanık olması yeterli olmayabilir. Çünkü örnek bu olayda olduğu gibi riskli davranış sergileyeceğini düşündüğünüz bir öğrenci okula geliyor, okulda içeri giriyor ve okulda dolaşıyor. Bilinen bir öğrenci ama kimse müdahale etmiyor, edemiyor. burada ne eksik, yasal mevzuatımızda neler eksik, bunun üzerine odaklanılması gerektiğini düşünüyorum. Örneğin, yani çocuklar, bu tip çocuklar zaten okula çok gelmek istemiyorlar. Okulda okumak da istemiyorlar. Ancak bizim şu andaki mevcut mevzuatımız ve lisenin zorunlu olması bu çocuğu okulda bulunmayı zorunlu hale getiriyor ve isteksiz isteksiz anne baba baskısıyla veya okulun bu yasal mevzuattan dolayı talebi üzerine o çocuk okula geliyor, sırada uyuyor veya okulda arkadaşlarını rahatsızlık veriyor. Çünkü okulda bulunmak zorunda, o yoklamada görünmek zorunda. 10 gün mazeretsiz devamsızlık hakkı var, 20 günde mazeretli devamsızlık hakkı var. Bu da çabucak dolduran çocuklar için, okula gelmek istemeyen çocuk için bu ne ki yani? Ama devam etmeden de okuldan da mezun olamayacağı için bir de böyle bir durum var. Yani burada aklı selim bir yöntem nasıl bulunur? Yani evet, lisedeki çocuklarımızı okula gelmemesine engel olan faktörler ne? Neden gelmek istemiyorlar? Neden okumak istemiyorlar? Neden onlara lise çok hoşnut verici olmuyor? Buradaki arka planda yatan psikolojik ve sosyolojik durumlar nelerdir? Bir dönem ciddi anlamda Türkiye gündemindeydi aslında bu. Yani çünkü liseye gitmeyen 600 bine yakın ve devamsız olan öğrenciden bahsedilmişti bir ara. Ve evde bekleyen çocuklar, ev çocukları dediğimiz çocuklar, gençler ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine lisenin süresi, 4 yıl süresi gündeme gelmişti. Ancak bunlar çok karşılık bulmadı herhalde. Açık lise meselesi var. Okula gelmek istemeyen bir çocuk için, devam etmek istemeyen bir çocuk için açık lise bana göre bir fırsattı. Ancak burada da başka durumlar, başka kaygılar ortaya çıktı. Bu sefer okulun içi boşaldığını görmeye başladık. Böyle olunca da açık liseye geçişi zorladık. Yani açık lisede çocuk gitme zorunluluğu yok, devam zorunluluğu yok. Sadece ilan edilen tarihlerde sınava girmek zorunda. Eğer liseyi bitirmek istiyorsa, amaç bir diploma almak istiyorsa, bu da bir yöntemdi. Ancak bunu da başka kaygılar, başka endişeler devreye girince burada da bir sınırlandırmaya gidildiğini görüyorum. O zaman riskli davranış gösteren öğrenciler okula geldiği zaman ortaya da bir şey çıkıyor. Öğretmenlerin güvenlik meselesini çözememe ortaya çıkıyor. Dolayısıyla öğretmenlerin güvenliği eğitim sisteminin temeli olma aslında. Bir öğretmen sınıfa korkuyla giriyorsa orada gerçek bir eğitim ortamından söz edilemez. Bir öğretmen sınıfa korkuyla giriyorsa zaten sınıf yönetimini sağlaması mümkün değil. Sınıf yönetimini sağlayamayan bir öğretmen içinde zaten iş bitiyor. Yani burada asli unsur sınıf yönetimi. Şimdi benim bugün burada paylaştığım hissiyatımı, sözlerime dikkat ederek, zorlanarak paylaştığım bir mesele de Türkiye'de siyasetçiler ve sendikal açıklamalar tabii ki yapıldı. Yani olayın siyasi boyutu olduğunu düşünenler oldu. Eğitim sendikaları bir takım açıklamalar yaptı. Yine bir yerlere yüklendiler. Ama biraz önce ifade ettiğim gibi siyasetin veya sendikaların yapmış olduğu açıklamaları şöyle bir analiz ettiğimde 3 başlık altında toplayabiliyorum. Birincisi güvenlik vurgusu diyor. Okullardaki güvenlik görevli sayısının artırılması gerektiği dile getiriliyor bütün sendikalar ve siyasetçiler tarafından. Ama benim buraya bir şehrim var. Bu ne kadar olayı çözecek? Nasıl çözecek? Yani güvenlik görevlisinin nasıl bir katkısı olacak? Bu disiplin sağlamadı güvenlik görevlisinin katkısı yüzlük üzerinden kaç olabilir? Bir daha söylüyorum. Güvenlik görevlisi dış tehditlere karşı okul toplumunu korumakta etkilidir. Ancak kendi öğrencisini koruma noktasında, koridordaki bir kavga noktasında ancak ihbar aldığı zaman koridora gelinceye kadar işte biraz önce söylediğimiz gibi zaten giden gidiyor. Veya arkadaş kavgalarında olaya şahit olduğu andan itibaren olaya müdahale edinceye kadar, öğretmen kadar güvenlik görevlisi müdahale edecek tabii ki, edinceye kadar işten geçebiliyor. Yani burayı ben çok çözemedim. Kesinlikle bunu söylerken okullarda güvenlik görevlisi olmasın anlamında demiyorum. Kesinlikle olmalı. Ancak ne kadar etkili bunu sorgulamaya çalışıyorum. Siyasetçilerin ve sendikal açıklamalara şöyle baktığım zaman ikinci başlık sistem eleştirisi. Eğitim sisteminin yapısal sorunlarına dikkat çeken siyasetçiler ve sendikacılar var. Burada herkesin farklı bakışı var. Ben de eğitim sisteminin yapısal sorunlarıyla ilgili bazı paylaşımlarım olacak. Üçüncüsü, toplumsal sorumluluk vurgusu yapan siyasetçiler ve sendikacılar oldu. Yani şiddet yalnızca okulun değil, toplumun tüm kesimlerinin sorunu olduğunu ifade eden bir görüş de ortaya çıktı. Ancak beni en çok üzen şey, toplumda yaşanan böyle riskli bir hadisede bile işin trajediye dönüştürülmesi ve siyasi zemine, tartışmaya dönüşmüş olması, tedbir almayı, önlem almayı ve olayın asli unsurunu konuşmayı engelliyor. Maalesef bunu yine yapabildik. Yani siyasetçiler ve sendikalar işin siyasi boyutunu öncelediler, öne çektiler ve siyasi tartışmalar dönüştüğü an, ki öğretmenin hayatını kaybettiği bir olay, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bu siyasi polemik konusu yapılmamalıdır ya. Yani bu kim olursa olsun, doktor, güvenlik, öğretmen, evet, ama burada bir de eğitimin ana unsuru olan öğretmenin hayatını kaybettiği ve öğrencisi tarafından hayatını kaybettiği bir olay üstelik, bu siyasi polemik konusu olmamalıydı. Maalesef yine ortak akıl üretemedik. Bu olaydan toplumun ortak akıl üretmesi gereken bir olaydı. Ancak bunu bile yapamadık, başaramadık. Buna üzülüyorum. Gerçekten buna üzülüyorum. Şimdi Eğitim Dünyası programına girerken dünyada okul güvenliği nasıl sağlanıyor, neler var diye baktım. Yani aşağı yukarı birçok ülkede buna benzer hadiseler, öğrenci öğretmen ilişkilerinde yaralanmalar, öldürmeler, buna benzer vakalar yaşandığını görüyoruz. Özellikle Amerika bu konuda çok riskli bir ülke olduğunda araştırmalarımda ulaşmış oldum. Tabii dünyada birçok ülkede okul güvenliği konusunda farklı modeller uygulanıyor. Bazı ülkelerde okul girişlerinde güvenlik kontrol sistemleri bulunuyor. Bazı ülkelerde okul polisi uygulaması var. Nitekim basından da edindiğim bilgi, riskli okullarda okul polisinin çok sık okulda dolaşacağı ile ilgili bir haber okudum. Ne derece uygulanır bilemiyorum. Ancak burada söylediğimiz, dünyanın da aslında hemfikir olduğu bir şey, benim de ifade ettiğim bir şey, iyi bir eğitim anlayışında güvenlik sadece fiziki tedbirlerle açıklanamaz. Olmamalıdır zaten. Yani modern eğitim anlayışı güvenliği sadece biraz önce adını zikrettiğimiz fiziki tedbirlerle önleneceğini düşünmek bana göre büyük bir yanlış. Bunun için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı birlikte çalışarak toplumumuz için erken uyarı sistemleri oluşturmalı. Bunun için rehberlik programları daha güçlü uygulanmalı. Rehber öğretmenlerimiz bu konuda daha elini taşın altına koyacak cesarete sahip olmalılar. Sınıf rehber öğretmenliği alanında sınıf rehber öğretmeni seçilecek kişiler özel bir sertifika programından geçirilmeli. Çünkü okullarda rehber öğretmenin sınırlı sayıda olduğu için işte 300-400 öğrenciye bir rehber öğretmeni veya 500 öğrenciye bir rehber öğretmeni düştüğü için sınıf rehber öğretmeni uygulaması var, biliyorsunuz. Burada da işte 30 öğrenciye bir rehber öğretmeni düşüyor veya 24 öğrenci veya 40 öğrenciye bir rehber öğretmeni düşüyor. İşte bu sınıf rehberliği alacak olan öğretmenlerin görevlerine ilaveten bir takım eğitimlerden geçmeliler. İşte koçluk eğitimi, iletişim eğitimi, bu önlemsel tedbir almada sınıf rehber öğretmenin rolü gibi bir takım eğitimlerden geçerek bu görevi yapmalarını ben tavsiye ediyorum. Ve bir de karakter eğitimini öncelemeliyiz okullarda. Yani şahsiyet eğitimini öncelemeliyiz. Türkiye Yüzyılı Marif Öğretim Programları aslında bunu önceliyor. Ancak bu konuda bile program siyasete kurban gidiyor. Yani şu anda Türkiye Yüzyılı Marif Öğretim Programları şahsiyet eğitimini, karakter eğitimini aslında önemsiyor. Yıllık planlarımızda, günlük planlarımızda şöyle bakacak olursak, çocuklarımızın karakterini şekillendirici bir takım erdem-değer ilişkisi söz konusu. Ancak bunu uygulama noktasında isteksiz olduğumuzu düşünüyorum veya yeterli olarak bu Türkiye Yüzyılı Marif Öğretim Programı felsefesini kavradığımızı düşünmüyorum. Dolayısıyla disiplin dediğimiz şey sadece bir ceza değildir. Disiplin, yani davranış düzeni, bir kültür olmalıdır okullarda. O zaman şöyle özetleyecek olursak bu konuştuklarımdan okul güvenliği nasıl olmalıdır, nasıl bir disiplin modeli? Bir tabii okul güvenliği, evet, önleyici faktördür. İşte giriş kontrolü, kamera sistemi ve kriz yönetim planı bulunmalıdır. Ama bu okul güvenliği dediğim nokta, çantasında bıçak getiren veya patlayıcı alet getiren bir öğrencinin kontrolünü yine sağlamayabilir. Çünkü giriş kontrol dediğimiz şeyden havalimanlarında olduğu gibi X-ray cihazı koymaksa liselerin kapısının girişine, evet, bunun artıları olduğu kadar ciddi bir şekilde eksileri de var. Yani o 18 yaşı altındaki çocuklara biz size güvenmiyoruz. Çantanı X-ray cihazına koy, öyle geç, telefonunu koy. Ve okulun kapısındaki o birikmeleri düşünemiyorum. İşte 1000, 2000, 3000 tane öğrencisinin olduğu okullarda aynı saatte giriş yapıldığı için o X-ray cihazındaki kontrolü düşünemiyorum. Sadece güvenlik elemandan bahsetmiş olabiliriz. Ama burada çocuğun okula girerken duygu durumunu anlatan bir dijital portal koyabiliriz. Bugün kendimi nasıl hissediyorum gibi bir duygu haritası çıkarılıp zaman içerisinde bunların analiziyle çocukların duygularını üzerinden bir takım çıkarımlarda bulunabilir. O da şimdi aklıma geldi. Birincisi okul güvenliği dedik, onu konuştuk. İki, öğretmen otoritesinin yeniden güçlendirilmesi. Öğretmen sınıfta tartışılan değil, öğretmen toplumumuzda tartışılan değil, öğretmen televizyon kanallarında tartışılan değil, saygı duyulan bir figür olmalıdır. Bu da iki boyutlu. Bir, öğretmene düşen kısımlar var. Bir de anne babaların ve toplumun öğretmene gösterdiği saygı var. Yani öğretmen kendisini de saydıracak beceriye sahip olmalı. Toplumda öğretmeni her halükarda saygı duymalı. Dolayısıyla saygı duyulan bir figür, bir rol model olmalıdır öğretmenimiz, eğitimcimiz. 3. Etkili disiplin sistemi. Disiplin mekanizmaları, okullardaki disiplin mekanizmaları hızlı, adil ve caydırıcı olmalıdır. Bu konuda veliler okulun yanında yer almalı. Yani çocuğun davranışını kabul edecek, onun bir yanlış olduğunu amasız kabul edecek ve okul yönetimi tarafından verilen cezayı da eleştirmeden kabul edecek. Yani okulu eleştirmeyecek. Yani şu kaygıları çok görüyoruz. Ama hocam, ileride benim çocuğumun şimdi ergenlikle yaptığı bu davranışlar, şimdi ceza verirseniz ileride çocuğumun karşısına bu çıkar, onun hayatını olumsuz etkiler. Ama biz biliyoruz ki okullarda verilen cezalar, uyarı, kınama veya uzaklaştırma cezaları yıllıktır ve eğer davranışı sönmüşse, çocuk iyileşmişse onunla ilgili öğretmenler kurulunda, şube öğretmenler kurulunda o davranış, o ceza kaldırılıyor. Ama cezasız bir süreci yönetmek de mümkün değil. Dördüncüsü, riskli öğrenciler için destek programları, biraz önce söylemiş olduğum dört bakanlığın da işbirliği içerisinde güçlendirilmiş olmalı. Psikolojik destek ve aile danışmanlığı süreçleri okullarda daha güçlü olmalı. Beşincisi, belki şimdiye kadar konuşmadıklarım içerisinde en önemlisi, değerler eğitimi. Yani Türkiye Yüzyılı Marif Öğretim Programı çerçevesinde öğrencilerimize değer erdem projesi kapsamında vermek istediklerimizin iyi anlaşılması ve çocuklara her bir dersin kazanımlar içerisinde hürmeti, saygıyı, sorumluluğu, empatiyi, yardımlaşmayı, paylaşmayı, öfke kontrolü ve benzeri ne gibi, ya o güzel ahlak diyeceğimiz hususiyetler o değerler eğitimi içerisinde gelir. Yani değerler eğitimi dediğimiz zaman sadece Kur'an-ı Kerim öğretmek, işte sure ezberlemek, dini bilgileri güçlendirmek değildir. Değerler eğitimi bir felsefedir, bir çocuğa karakter kazandırır. Şahsiyet eğitiminin asli unsurudur. Yani biz buna ahlak diyoruz aslında. Ahlak diyoruz. Yani bu ahlak kısmını ciddi anlamda küçük yaştan itibaren toplumsal ahlakı, kültürel ahlakı vermek lazım. Yani şöyle bir başlangıç yapmak bana çok doğru gelmiyor. Dünya insanı yetiştiriyoruz. Kardeşim, önce kendi kültürüne uygun, ahlaklı insanı yetiştir. Sonra o dünyanın vermek istediği bir takım değerleri de kendisine edinir. Yani dünya insanı yetiştirme, hali ortada. Yani dünya insanının nasıl bir profil olduğunu herhalde hepimiz görüyoruz. Saldırgan, adalet yok, haksızlık, soykırıma izin veren, ahlaksız, ailesi dağılmış, anne baba ilişkileri bozulmuş, boşanmaların arttığı, güçlü olanın haklı çıktığı bir dünyada nasıl bir dünya insanı yetiştirmekten bahsediyorsunuz? Yani neyi bahsediyoruz burada? Dünyanın çivisi çıkmış adeta bana göre. İşte ortada her şey. Yani 3 senedir Gazze'de katliam yapılıyor, soykırım yapılıyor ve bir tane terör devleti ve onun başındaki terörist dünyayı, hukukunu, dünyanın adaletini, dünyanın değerlerini hiçe saymış ve bir savaşın içerisinde. Şimdi İran'a yapılan saldırıları düşündüğümüz zaman dolayısıyla önce kendi toplumsal değerlerimize, medeniyetimize bağlı ahlaklı nesilleri yetiştirme noktasında gayret göstermek gerekiyor. Buradan tabii Türkiye'deki okul yöneticilerine, eğitim yöneticilerine büyük bir görev düşüyor. Dolayısıyla okullar sadece yönetilen kurumlar değil, okullar liderlikle ayakta duran kurumlardır. Ve eğitim liderlerimiz ve bizler şu üç şeyi kesinlikle okullarımızda başarmalıyız. Güvenli bir okul iklimi inşa etmeliyiz. Güvenli okul iklimi içerisinde psikolojik ve sosyolojik boyutlarını düşünerek nezaket kültürünün yaygın olduğu bir okul iklimi inşa etmeliyiz. Bu okul iklimi içerisinde saygı ve kültürü inşa etmeliyiz ve güçlü öğretmen otoritesini yerine koymalıyız. İşte okul müdürü de bu anlamda elini güçlü hissederse, işte bir kültür inşa edicisi olarak okul müdürü elinin güçlü olduğunu hissettiğinde aslında bunları yapabilecek çok nitelikli, kabiliyetli arkadaşlarımız var. İşte burada siyasetçiye düşen, siyasi erklere düşen okul müdürünü, müdür yardımcısını ve öğretmenin elini güçlendirecek yasal mevzuatları çıkartabiliyorsanız baba yiğitsiniz. Yani o konuşmalarınızın boşa gitmez. Ama siz bunu yapamıyorsanız, yani boşuna bir öğretmenin vefatı üzerinden siyasi polemik yapmayın lütfen. Sadece yapabileceklerinizi söyleyin ve gerçekten sahadaki sorunu iyi algılayıp masaya yatırıp samimi bir şekilde okul müdürünün, müdür yardımcısının, öğretmeninin elini nasıl güçlendiririm? Buna bakın. Bir de olur ya, öğretmen kendisi o saygı ortamını oluşturamıyorsa öğretmenin saygınlığını sağlayabilmesi için ben öğretmene nasıl psikolojik destek verebilirim? Buna odaklandığınız zaman 18 milyonu avucumuzun içerisine alabiliriz. Yani işte 1 milyon küsur öğretmen varsa okullarımızda kaç okul müdürü var bilmiyorum ama 80 bin okul müdürü olduğunu düşünün. 81 okul müdürü varsa buralara yapılacak güçlü yatırımla birlikte öğrencilerimizi biz koruma altına alabiliriz. Dolayısıyla kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bugün Eğitim Dünyası programında geçen hafta yaşadığımız olayla birlikte bir kez daha seslenmek istiyorum. Bir toplumun geleceği öğretmenine verdiği değerle ölçülür. Eğer öğretmen saygı görüyorsa o toplumun geleceği güçlüdür. Ama öğretmen korkuyorsa o toplumun geleceği risk altındadır. Bugün hepimize düşen görev çok açıktır. Okullarımızı yeniden güvenli, saygın ve disiplinli kurumlar haline getirmek zorundayız. Bunu hep beraber, amasız, herkesle birlikte başarmak zorundayız. Bu sadece eğitimcilerimizin değil, toplumun tüm kesimlerinin sorumlu olduğunu hatırlatarak bugün Eğitim Dünyası programına son vermek istiyorum. Tekrar vefat eden öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyor. Yaralı olan öğretmenimize, öğrencimize Cenab-ı Hak'tan şifa diliyorum. Eğitim camiamızın başı sağ olsun. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun. Hayırlı Ramazanlar efendim. Kalın sağlıcakla.